Ayrım 2.
Türkiye Avrupa'ya yardım programının Marshall yardımı kapsamı için alındı. C. Türkiye NATO içine alınarak Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa savunma sistemine dahil edildi. D. Türkiye bir Avrupalı ülke gibi Avrupa Konseyi'nin üyesi yapıldı. Diğer Avrupa kurumlarına da dahil oldu. Cumhuriyetin başından beri gerçekleştirilen devrimler Avrupa ve Batı değerlerine yakın değişikliklerdi. Bu yeni yapılanma Avrupa devletleri tarafından Orta Doğu'daki diğer ülkelerden farklı ve daha Avrupalı bir devletin ortaya çıkmakta olduğu değerlendirmesine yol açtı. Ancak Türkiye'nin savaş sonrasında Avrupa ve Batı şemsiyesi altında tutulmasında en önemli etken iki bloklu dünyada Türkiye'yi Batı bloğu içinde tutmak amacıydı. Çünkü Türkiye Batı çıkarları açısından çok stratejik bir coğrafyada bulunuyordu. Sovyetler Birliği'nin varlığı Avrupa'yı ve Amerika'yı Türkiye'yi Avrupa savunma sistemi içinde tutma sonucunu doğurmuştur. Eğer dünya iki blok haline dönüşmeseydi Türkiye Avrupa ve Amerika tarafından Avrupa sınırlar ve kurumları içine alınmazdı. Dolayısıyla o tarihlerde Türkiye'nin Avrupa içine kabulü, Avrupa bakımından siyasal, tarihsel, ekonomik ve kültürel sürecin doğal bir sonucu değildi. Askeri ve stratejik nedenler öndeydi. Lozan Konferansı sırasındaki tartışmalar ve değerlendirmeler göz önüne alındığında bu gerçek daha açık olarak görülür. 4. 1960'lar ve 1970'lerde Avrupa'nın bakış açısı. 1960'lar Doğu ve Batı blokları arasında Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu yıllardır. Batı bloğu ve NATO içindeki Türkiye AB, AET açısından da stratejik ve ideolojik olarak yanında tutulması gereken bir ülke konumunda bulunuyordu. AB, AET, Ankara ile 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalarken Türkiye'yi karşı bloğa itmeme, yanında tutma amacını güdüyordu. 1957'de kurulmuş olan AET, kendi geleceğini henüz tam olarak göremiyordu. AET'nin gelişme seyrine göre ve dünyadaki değişmelere göre yön verilecek bir oluşum söz konusuydu. Bu belirsizlikler içinde Türkiye'nin ve Yunanistan'ın AET'nin ortak üyeleri, Associate Member, yapılmalarında bir sakınca yoktu. Türkiye içeri alınmıyor, ortak üyelik ile bir bakıma AET'nin ilgi ve nüfuz alanı içine sokuluyordu. Bu oluşum Türkiye'de de Avrupa perspektifinin canlı tutulmasına yardımcı olacaktı. Öte yandan Batı Avrupa üzerinde o tarihlerde büyük etkisi bunun ABD'de Brüksel'i Türkiye'yi Avrupa himayesi ve şemsiyesi altında tutmasını stratejik nedenlerle destekliyordu. AET'nin Türkiye'ye bakış açısına soğuk savaş koşulları tam anlamıyla damgasını vurmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa kurumları içinde yer almaya başlayan Türkiye'nin AET'ye ortak üye yapılması Brüksel açısından bu bağlamda algılanan bir gelişmeydi. Nihayet Türkiye ortak üye statüsündeydi. AET ve Batı Avrupa ileri yıllardaki iç ve dış gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapabilir, Türkiye hakkında kesin kararını ileride verebilirdi. Türkiye 1970 yılında AET ile katma protokol adı altında 1963 Ankara Anlaşması'nın devamı niteliğinde kapsamlı bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma 1963'ten bugüne kadar Türkiye ile AB arasında Türkiye'nin de çıkarlarını koruyan tek kapsamlı anlaşmaydı. Ancak daha sonra AET AB bu anlaşmanın Türkiye lehine olan hükümlerinin kaldırılmasını sağlıyordu. Bunlar içinde 1986'ya kadar İç gücü dolaşımının serbest olması en önemli olanıydı. 1980'li yıllarda dünyanın ve Avrupa'nın hızla değişmesi ve 1985'ten itibaren Doğu ve Batı bloklar arasındaki yumuşama Avrupa'nın, AT'nin Türkiye'ye bakışını da değiştirmeye başladı. Öte yandan B Almanya'ya, 1960'lı yıllardan itibaren başlayan Türk işçi gücü başta F Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını hızla değiştirmişti. Türkiye'nin kırsal alanından F Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine giden insanların Batı Avrupa'dan çok farklı bir sosyal ve kültürel özellikte oldukları bu ülkeler tarafından yoğun bir biçimde hissedilmeye başlandı. F Almanya'da ilk tepkiler daha 1978-1979 yıllarında görülmeye başladı. Bu yıllarda F Almanya'da Türkler ile ilgili olarak hazırlanan raporlar Türkiye'ye karşı tutumun ve bakış açısının hızla değişmesinde etkili oldu. 1980'li yıllarda Batı Avrupa bir taraftan ekonomik olarak hızla gelişiyordu, yavaş yavaş refah toplumu olmuştu. Öte yandan soğuk savaş koşulları ortadan kalkmaya başlamış, Sovyetler Birliği değişme süreci içine girmişti. 1985'te ABD ile Rusya silahların sınırlandırılması ve azaltılması konusunda anlaşıyorlardı. Avrupa'nın doğudan tehdit algılaması ortadan kalkıyordu. Bu arada 1960'larda başlayan, 1970'lerde yoğunlaşan Türk iş gücü, F Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'da Türkiye hakkındaki bakış açısını hızla değiştiriyordu. Türkiye artık AT, AB içine alınması imkansız bir ülke olarak algılanmaya başlanıyordu. Türkiye Avrupalı olmayan dışarıdaki bir ülke olarak bakılmaya başlanmıştı. Zaten bu nedenle 1987'de Ankara hükümeti tam üyelik için başvurusunu yapmaya hazırlanırken Brüksel Ankara'ya başvuruyu yapmayın diye talepte bulunuyor. Bunun için Ankara'ya temsilcilerini gönderiyordu. Üstelik o tarihlerde başvuruda bulunan ülkeler açısından ekonomik ölçüler esas alınıyordu. Bugün olduğu gibi siyasi koşullar bulunmuyordu. 5. 1990 sonrasında Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı. 1989'da Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem ve anlayış başladı. 1990 sonrasında Avrupa'yı hem çevre ile ilişkilerinde hem de dünya içindeki konumunda değiştiren faktörler şunlar olmuştur. 5.1 Avrupa için Sovyetler Birliği'nden askeri ve ideolojik tehdit algılaması ortadan kalktı. Avrupa artık kendi ekonomik, siyasal ve kültürel kimliğini dış tehdit ve dış baskı unsurlarından soyutlanmış olarak ele alıp değerlendirebilecekti. Soğuk Savaş döneminde Avrupa'nın üzerinde Sovyetler Birliği'nin olduğu kadar ABD'nin de baskısı ve güdümü söz konusuydu. Avrupa 1990 sonrasında bu iki baskıdan birden kurtulmuş oluyordu. Avrupa bir bakıma kendine geliyordu. 1992 arasında Avrupa'daki gelişmelere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Avrupa, Avrupalılarındır görüşü öne çıkmaya başladı. Din ve kilise toplum içinde etkisini ve önemini artırdı. Avrupa ülkelerinde yapılan seçimlerde sağcı ve tutucu partilerin oy oranları yükseldi. Hatta aşırı milliyetçi partiler iktidara gelmeye başladılar. Fransa başta olmak üzere bazı düşünürler Avrupa'da yeniden Münih zihniyeti olarak adlandırılan anlayışın doğmakta olduğuna dikkatleri çekiyorlardı. 5.2 1990 sonrasında dünya ekonomik çıkarların öne çıkmaya başladığı bir döneme girdi. ABD, AB ve Japonya iki bloklu dünyadan tek bloklu dünyaya geçişin hazırlıklarına giriştiler. Bu tek boyutlu dünyanın merkezinin ise Batı olması isteniyordu. Küreselleşme olarak gelişmiş Batı'nın empoze etmeye çalıştığı yeni dünya düzeninde artık bütün dünya ABD, AB ve Japonya için aralarında ekonomik rekabetin ve ekonomik çıkar çatışmalarının yoğunlaşacağı bir yeniden yapılanma sürecini yaşamaya başlamıştı. Avrupa, AB çatısı altında ABD ve Japonya'ya karşı rekabet edecekti. Bunun için de AB hızlı bir değişim süreci içine girdi. 1991'de Maastricht kararları ile ekonomik, mali, ticari ve siyasal bütünleşme hareketleri başlatıldı. AB'nin merkezi karar organlarının yetkileri artırıldı. AB dış dünyaya karşı bütünlüğünü her alanda derinleştirmeye başladı. 1999'da AB, AB askeri gücü AB ordusu alanında somut adımlar attı. Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği adı altında düzenlemeler yapıldı. 2003'te 60 bin kişilik bir AB ordusunun kurulması planlandı. Yukarıda anılan bütün bu gelişmeler AB'nin Türkiye'ye bakış açısını da etkiledi. Türkiye artık gündemden tamamen çıkarılmıştı. 1994'te Essen Doruğu'nda geleceğin Avrupa Birliği'nin ülkeleri belirlendi. Türkiye listede yoktu. Türkiye ile 1995'te Gümrük Birliği belgesinin imzalanması ile yetinildi. Bu belge Türkiye'yi AB'ye tek yanlı olarak bağladı. Türkiye AB dışında olduğu halde AB içindeki üyeler gibi tek yanlı yükümlülükler üstlendi. Bu ilişki düzeni AB için Türkiye ile ilişkilerde ideal bir çözümdü. AB Türkiye içine almadan istediklerinin hepsini tek yanlı olarak elde etmişti. Türk pazarı tamamen AB'ye açılmıştı. Türkiye'nin dış ticaret politikası AB'nin belirlediği politikalara ve uygulamalara bağlı olacaktı. 1995'te AB açısından Türkiye ile ilişkiler Gümrük Birliği belgesi ile noktalanmış oldu. Brüksel için bundan sonra Türkiye'yi bu tek yanlı ilişki düzeni içinde tutmak önemliydi. Türkiye'nin AB ile böylesine tek yanlı bir ilişki düzeni oluşturması tarihi bir hatadır. Siyasal, hukuki ve ekonomik bakımlardan tek yanlılığı hiçbir kuşkuya meydan bırakmayacak bir biçimde ortadadır. Türkiye'de hükümeti ve bazı büyük sermaye çevreleri bu tek yanlı ilişki düzenini sağlayarak Türkiye'yi AB himayesi mandası altına sokmuşlardır. Gerek Ankara'da bazı siyasiler gerekse bazı büyük sermaye çevreleri bu süreç içinde Brüksel'le çok yakın işbirliği sergilediler. Bu durum AB'yi fazlasıyla mutlu eden bir gelişme oldu. Öte yandan Türkiye içinde bir AB lobisinin meydana gelmesi Brüksel'in Ankara ile olan ilişkilerinde Türkiye'den çok AB'nin çıkarlarına hizmet eden bir ortam yarattı. 1997 Lüksemburg Doğru'nda AB Türkiye'yi yıllardır izlediği politikanın doğal bir sonucu olarak AB genişlemesinin dışında tuttuğunu açıkladı. 1995'te tek yanlı olarak AB'ye bağlanan Türkiye'de bu durum tepkiye yol açtı. Ankara hükümeti AB ile siyasi konuları konuşmayacağını açıkladı. Öte yandan AB Türkiye üzerinde etkisini kaybetti. Türkiye'yi açık bir biçimde dışladığı için Türkiye'den siyasi konularda talepte bulunamıyorlardı. Ayrıca Brüksel'i acaba Türkiye'de AB perspektifi kaybolur mu kaygıları kaplamaya başladı. AB'nin Türkiye üzerinde inisiyatifinin azalmaya başlaması Türkiye'deki bazı büyük sermaye çevrelerini de rahatsız etti. Bu çevreler AB merkezlerine düzenledikleri gezilerde siyasilere Türkiye'ye AB adaylığının verilmesi gerektiğini belirttiler. Bu telkinler AB çevrelerinde de olumlu karşılandı. Çünkü Türkiye'ye adaylığın verilmesi AB'yi hiçbir yükümlülük altına sokmuyordu. Buna karşılık Türkiye üzerinde AB etkisi tekrar elde edilmiş oluyordu. Bu husus ekonomik konulardan çok siyasal konularda AB için önemliydi. Kürt meselesi, Kıbrıs ve Ege uyuşmazlıkları ve Ermeni meselesinde AB Türkiye üzerinde baskı yapabilme olanaklarına kavuşacaktı. Ayrıca Türkiye'de AB perspektifi yeniden yerli yerine oturtuluyordu. Türk bürokrasisi ve siyasi çevreler AB'ye üyelik beklentisi içinde tutularak etki alanı içine alınacaklardı. Bu düşüncelerle Aralık 1999'da Helsinki Doruğu'nda Türkiye aday ülke ilan edildi. Ancak burada Yunanistan'ın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin önüne Kıbrıs ve Ege konularında AB'nin ve Yunanistan'ın taleplerini yerine getirmesi koşulu konuyordu. 2000 yılı Kasım ve Aralık aylarında katılım ortaklığı belgesiyle de bu koşullar Türkiye üzerinde baskı sağlayacak bir biçimde açık talepler olarak yenileniyordu. Aralık 2000'deki Nice Doruğu'nda 12 ülkeye takvim sunulmasına karşın Türkiye tekrar dışlanıyor, takvimin 2010 yılında konuşulabileceği açıklanıyordu. AB Türkiye konusunda bir gerçeği görmüştü. Türkiye içinde kurulmuş olan AB lobisi kanalı ile hem Türkiye üzerinde siyasi konularda baskı yapmak hem de Türkiye'yi çok uzun yıllar oyalamak olanağı vardı ve AB bu olanağı çok iyi kullanıyordu. Türkiye AB ile ilişkilerinde akılcı ve gerçekçi olmaktan çok kendi kendisini oyalayan hatta kandıran bir ülke durumuna gelmişti. AB'nin Türkiye karşısında bu avantajları elde etmesinde Türkiye'nin kendi iç çelişkileri çok etkili oldu. Bölücülerin, şeriatçıların, Atatürkçü düşünceye karşı olanların ve bazı büyük sermaye çevrelerinin AB ile bir ittifak içinde bulunmaları bu çelişkiler yumağının en önemli nedenidir. 6. Avrupa insanı Türkiye'yi nasıl görüyor? Avrupa insanı Türkiye'yi genellikle Avrupa'nın dışında görmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda 10.000 denek kullanılarak 10 AB ülkesinde yapılan bir araştırmada Avrupalılar Türkiye'nin AB üyeliğine nasıl bakıyor? Bileşim INT 1999 halkın %22'si olumlu bakmıştır. Diğer aday ülkelerle ilgili olarak yapılan çeşitli araştırmalarda bu oran %50 ile %60 arasında evet olarak görülmüştür. Bundan önceki bölümde de açıklandığı gibi tarihi olaylardan dine kadar çeşitli faktörler bunda etkilidir. Ancak bu da Avrupa'nın kendi gerçeği olarak Türkiye tarafından kabul edilmesi zorunlu olan bir olgudur. Diğer taraftan Avrupa ülkelerindeki sivil toplum örgütlerini ve sendikaları göz önüne aldığımızda Daha da olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. İşçi sendikaları işsizlik konusunda çok duyarlıdırlar. Türkiye gibi nüfusu hem çok büyük hem de genç nüfus oranı çok yüksek bulunan bir ülke, bu kesimler için büyük bir tehlike olarak görülür. Avrupa Birliği ülkelerindeki siyasal partilerde kendi tabanlarının ve temsil ettikleri grupların ve sınıfların çıkarlarını göz önünde tuttukları için Türkiye'nin AB'ye üyeliğine olumsuz bakmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında AB üyelerinin insanı için Türkiye, Avrupalı olmayan ve AB'nin içine alınmaması gereken bir ülkedir. Bu ülkelerdeki gazete ve televizyon yayınları incelendiği zaman Türkiye'ye karşı çok olumsuz ön yargıların bulunduğu açık olarak görülür. Bu ön yargıların ileride olumlu yönde değişmesini beklemek ne yazık ki olanak dışıdır. 7. Türkiye AB için önemli ancak Türkiye, AB'nin güneydoğusunda AB için çok önemli bir tampon ve ara ülkedir. Türkiye AB için ekonomik, politik ve hatta kültürel olarak önem taşır ve vazgeçilmeyecek bir ülkedir. Batı Avrupalı birçok devlet adamı Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde "Türkiye'siz Avrupa olmaz" ifadesini sık sık kullanırlar. Bu ifade sadece diplomatik bir nezaket gereği söylenmenin çok ötesinde AB'nin ve bireysel olarak da Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın Türkiye yaklaşımlarını ortaya koyan bir anlam taşır. AB için Türkiye sadece gelişme potansiyeli büyük olan bir pazar değildir. Bundan ayrı olarak Doğu Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz çevresi, Kafkasya ve Orta Doğu politikaları bakımından da vazgeçilmeyecek bir ortak konumdadır. Türkiye'yi arkasını dönmüş ve ülkeyi ABD, Japonya veya Rusya ile yakın ilişkiler etmiş bir Avrupa, Türkiye ve yakın çevresinin bulunduğu bölgede büyük zaaflara uğrar. Buna karşılık Türkiye ile yakın ilişki içinde olan, hele Türkiye'yi kendi bölgesel politikaları doğrultusunda kullanılabilen bir Avrupa, ekonomik, politik, stratejik ve kültürel olarak bölgede büyük yararlar elde eder. 7.1. Ekonomik bakımdan Türkiye'nin önemi. Bir pazar olarak Türkiye nüfusu 66 milyon olan ve büyük genç nüfusa sahip, ayrıca tüketim kalıpları imrendirici boyutlara varan Türk pazarı AB için Japonya ve ABD'ye kaptırılamayacak kadar önemlidir. Bugün toplam AB ihracatı içinde Türk pazarı 6. büyük pazardır. Ancak büyük nüfus artış oranı ve yüksek tüketim eğilimiyle hiçbir zaman marjinal bir konumda olmayacaktır. 20-30 yıl sonrasının Türkiye pazarı AB için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle AB iş çevreleri Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine hep sıcak bakmışlardır. AB'nin ihracat, bankacılık, ulaştırma ve turizm şirketleri için Türkiye yarın çok daha büyük ve önemli boyutlara ulaşacaktır. Dış ticareti AB'ye sıkı sıkıya bağlı, AB firmalarının önemli yatırımlarının bulunduğu Türkiye pazarı AB için gerçekten önemlidir. Türkiye'deki yabancı yatırımların büyük çoğunluğunu AB firmaları meydana getirir. Türkiye bir geçiş bölgesidir ve Orta Doğu, Kafkasya, hatta İç Asya pazarlarına ulaşmak için Türkiye'nin olanaklarından yararlanmak büyük önem taşır. Bu yalnız ticari açıdan değil, ulaştırma ve ortak girişimler açısından da geçerlidir. 1990 Körfez krizine kadar Irak, İran ve Körfez ülkelerine geçiş Türkiye üzerinden ve Türk firmaları ile yürütülüyordu. Mersin Limanı, Doğu Akdeniz'in en işlek limanı haline gelmişti. Tır firmaları Anadolu'yu aşındırıyorlardı. İran, Avrupa ile ilişkilerinin normale dönmesiyle eski canlılık daha hızlı olarak gelişecektir. Orta Doğu yanında Kafkasya'ya transit geçiş için de Türkiye AB açısından hayati öneme sahiptir. Mal geçişleri dışında petrol, doğalgaz ve su konularını da göz önüne almak gerekir. Petrol ve doğalgaz konusu. Türkmenistan doğalgazının Avrupa'ya geçişi Türkiye üzerinden olabilir. Türkiye üzerinden doğalgaz alan Avrupa için Türkiye önem taşır. Petrol boru hatlarında da Azerbaycan Hazar Denizi petrollerinin Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması söz konusudur. Bu da Türkiye ile yakın ilişkinin önemli nedenlerinden birisidir. Kerkük, İskenderun boru hattı yeniden açıldığında Türkiye muslukları elinde tutmaya yeniden başlayacaktır. Su konusu. Önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin güneyinde bulunan Orta Doğu ülkeleri büyük su sorunu ile karşı karşıyadırlar. Dicle Fırat yanında Akdeniz'e akan 3 Türk nehrinin de sularının Orta Doğu'ya boru hatları ile nakli söz konusudur. Türkiye'nin elinde olan stratejik su kozu veya su kaynakları AB dahil Orta Doğu ile ilgilenen her ülke için büyük önem taşır. Türkiye ile yakın ilişkiler içinde bulunan AB gelecekte Orta Doğu politikasında Türkiye'yi yanına alarak su kozunu hem ekonomik hem de politik olarak yönlendirebilecektir. Su ile bağlantı olarak GAP konusunu da göz önünde tutmak gerekir. Ne kadar yavaş giderse gitsin, GAP geniş bir alanda büyük bir ekonomik ve ticari potansiyel doğuracak ve bu potansiyel yalnızca Türk hudutları ile sınırlı kalmayacaktır. Orta Doğu'da siyasi sorunlar yavaş yavaş çözüldükçe GAP da bölge ülkelerine hitap eden dev bir ekonomik güç olarak kendini gösterecektir. Bu Türkiye'nin kozu olduğu kadar Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olan AB'nin de kozu olabilir. Başlangıçta GAP'a ilgi göstermeyen AB firmaları GAP ortaya çıktıkça devreye girmeye başlamışlardır. Bölgedeki politik sorunlar bile bu ekonomik cazibenin önemini düşürememiştir. Çünkü GAP gerçekte çok büyük ekonomik sonuçlar doğuracak bir potansiyele sahiptir. C. Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'nin bölgesel önemi yavaş da olsa Türkiye ile Kafkasya ve İç Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler gelişmektedir. Bütün sorunlara ve dış engellemelere rağmen iç dinamikler ve ekonominin kuralları bu gelişmenin devamını zorunlu kılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda AB firmalarının Türk firmaları ile birlikte daha yaygın bir biçimde Türk Cumhuriyetlerinde ortak girişmelerde bulunmaları sürpriz olmayabilir. Türkiye bir bakıma AB için Kafkasya ve İç Asya'ya açılan bir kapı konumundadır. Halen AB'nin yürütmekte olduğu Avrupa Otoyolları Projesi'nin bir kanadı Türkiye üzerinden planlandı. Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik ilişkiler geliştikçe Türkiye'nin bu konumu AB için daha belirgin bir biçimde ortaya çıkacaktır. Avrupa'da Türk ekonomik ve sosyal varlığı ve Avrupa Birliği. AB içinde bulunan 3,5 milyon Türk artık yalnızca işçi konumunda değildir. İrili ufakta 60 bin Türk kökenli firma AB'ye yabancı sermaye olarak gelmemiş AB içindeki Türkler tarafından kurulmuştur. Özellikle Almanya'daki Türk ekonomik varlığı artık Alman ekonomisinin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Yalnız Almanya içi faaliyetler değil, Türk ve Alman ekonomileri arasındaki ilişkiler bakımından da büyük bir öneme sahiptirler. AB'deki Türk ekonomik varlığı, Türkiye ile AB arasındaki doğal köprüyü meydana getiriyor. Bu köprü, yalnız ekonomik olarak değil, siyasi ve sosyal bakımlardan da Türkiye'nin AB'yi uzattığı bir köprüdür. AB içindeki Türk ekonomik varlığı bir yandan olumsuz sosyal ve politik sonuçlar doğururken, diğer yandan da AB içindeki Türk ekonomik, sosyal ve politik yerleşiminin de bağımsız bir simgesi durumuna gelmekte ve ekonomik, hatta politik yönden bazı AB ülkelerinin Türkiye ile bağlarına olumlu etkiler yapmaktadırlar. Son 100 yıl içinde ABD'de Yunanlıların ABD-Yunan ilişkilerinde yarattıkları etkileri bugün bazı Avrupa ülkelerinde Türkler yaratmaya başlamışlardır. Avrupa'da olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte gelişme gösteren Türk unsurlar sonuçta Avrupa'nın Türkiye ile bağlarını meydana getiren köprüler haline gelmektedirler. Bugün AB içindeki Türk varlığı 3,5 milyon yerine 10 milyon olsaydı etki daha da büyük olurdu. Zaten bu nedenle özellikle 1977'den itibaren B Avrupa Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmeye başlamış ve tam üye yapmama kararının temelleri daha o günden atılmıştı. Yukarıda belirtilen faktörler AB'nin Türkiye'yi neden dışlayamayacağının ekonomik öğelerini ortaya koymaktadır. Yine bu öğelerin beraberinde AB şunu da düşünmektedir. Artık ideolojik savaş sona ermiştir ve Doğu-Batı Soğuk Savaşı'nın yerini AB, Japonya ve ABD arasındaki ekonomik savaş ve rekabet alacaktır. Bu durumda hem pazar olarak hem de bölge içindeki stratejik önemi dolayısıyla AB'nin ABD ve Japonya karşısındaki pozisyonuna olumlu etki yapar. Türkiye'nin Japonya ve ABD'ye kaptırılması durumunda AB üzerinde olumsuz etkiler yapar.